Atatürk, modern Türkiye'nin kurucusu. Andrew Mango.
Ayrım 23.
Fali Rıfkı 1952 yılında yayınladığı kitabında bu tanımı hiç kuşkusuz biraz süslemişti. Ama yine de Mustafa Kemal hakkında bildiklerimizle çakışıyor. Kısa bir süre sonra teşkilat-ı mahsusaya dahil edilen Enver'in komitacıları batıya doğru ilerleyip, yöredeki çoğunluğu oluşturan Müslümanlar için Batı Trakya geçici hükümetini kurdular. Enver'in Bingazi'den ayrılırken kurduğu düzen bir kez daha yineleniyordu. Türklerin yaşadığı yörelere sahip çıkmak amacıyla büyük güçlere meydan okumak için benzer düzenlemeler daha sonraları da gerçekleşecekti. Enver'in Batı Trakya projesine Mustafa Kemal katılmadı. İttihat ve Terakki önderliğinin ve onunla birlikte Osmanlı Devleti'nin kaderinin kararlaştırılacağı İstanbul'a geri döndü. Üstlendikleri roller savaşın yarattığı değişiklikleri önlemek yerine kolaylaştırmaya indirgenen büyük güçler Bulgaristan'a yardımcı olmak için hiçbir şey yapmadılar. 29 Eylül 1913'te Bulgar temsilcilerinin İstanbul'da imzaladığı barış anlaşmasıyla Edirne ve Dimetoka'yı kapsayan Doğu Trakya Osmanlılara bırakıldı. Barış anlaşması sınırın iki tarafında kalan halkların takas edilmesini sağladı. Türklere kalan Doğu Trakya'da resmi olarak yalnızca Bulgarlar bu durumdan etkilenmişti. Ama gayri resmi olarak cemiyet olabildiğince fazla sayıda Rum'a da bölgeyi terk etmeleri için baskı yaptı. Cemiyetin önde gelen liderlerinden Halil'e, Menteş'e göre 100 bin Rum sınır dışı edildi. Kısa bir süre sonra Anadolu'nun Ege kıyılarında yaşayan 200 bin Rum içinde aynı zorlama taktikleri kullanıldı. Dipnot Halil Menteşe'nin anıları sayfa 166. Balkanlardan gelen Müslüman mülteciler onların yerini aldı. Balkan ülkeleriyle imzalanan anlaşmalar onların yeni Müslüman uyruklarına Osmanlı topraklarına yerleşme seçeneği tanıdığı için göçmenlerin akını savaşın bitiminden sonra da sürdü. Homojen yani türdeş ulus devletlerin yaratılması için ilk adım atılıyordu. Mustafa Kemal'in, Salih Bozoğlu'nun ve diğer Türkçe konuşan Müslüman ailelerin yanı sıra Yahudi kökenli dönme ailelerde İstanbul ve İzmir'e yerleşmek için harekete geçtiler. Mustafa Kemal annesi için Dolmabahçe Sarayı'na inen akaretler yokuşunda hükümete ait teraslı bir ev buldu. Gerçekte bu bir kayırmaydı. Üvey babası Ragıp'ın 16 yaşındaki yeğeni Fikriye, kentin eski kesiminde Sultanahmet Camii yakınında daha geleneksel bir eve yerleşti. Ama akaretlerdeki evi sık sık ziyaret ediyordu. Dipnot Belli, Fikriye, sayfa 67. Ve bundan böyle Mustafa Kemal'e hizmet edip onu mutlu etmeyi kendine görev edinmişti. Mustafa Kemal'in fikir sohbetlerini yeğlediği Osmanlı ordusunda askeri doktor olarak çalışan İtalyan kökenli Ferdinand yani Ferdi Paşa'nın kızları Corin ile Edith gibi başka hanım arkadaşları da vardı. Dipnot, Özverim, sayfa 23. Corin, Mustafa Kemal'in arkadaşlarından Ömer Lütfi adlı bir subayla evlenip Mektebi Harbiye yakınında bir eve yerleşmişti. Ömer Lütfi, Balkan Savaşı'nda ölünce genç dul kadın batılılaşmakta olan İstanbul toplumu içinde kendine bir yer sağlamak zorunda kaldı. Mustafa Kemal onu sık sık ziyaret edince aralarında aşkla karışık bir dostluk, Amitiye Amoros kuruldu. 1913 yılının sonunda İstanbul'dan ayrılınca genç kadınla birbirlerine neşeli duygulu Fransızca mektuplar yazdılar. Ara sıra İstanbul'a geldikçe onu ziyaret ederek aralarındaki dostluğu Birinci Dünya Savaşı'nın sonuna dek canlı tutmayı başardı. Mustafa Kemal Anadolu'ya geçince Corin'de İtalya'ya yerleşti ve ancak Atatürk'ün ölümünden 3 yıl sonra 1941'de geri döndü ve 1946'da öldü. Kız kardeşi Edith'in bir Türk'le evli olan kızı Melda Özverim, daha sonraları Atatürk'ün annesi ya da teyzesiyle bir ilişki yaşamadığını iddia edecekti. Dipnot, belli. Fikriye, sayfa 56-62, 115-119. Ona inanmamız doğru olur. Yine de Mustafa Kemal'e Avrupa sosyetesinin kibar davranışlarını öğreten bu iki İtalyan hanım, onun yaşamında önemli bir rol oynamıştı. Balkan savaşlarıyla Doğu Trakya harap olduğu gibi etnik temizlik oradaki ve Ege kıyılarındaki insanların yaşamını altüst etmişti. Buna karşılık başkent İstanbul ve Sultan Abdülhamit döneminde altın çağını yaşayan İzmir, Halep ve Şam gibi ticaret kentleri hala çok etnik gruplu kozmopolit varlıklarını sürdürüyordu. Balkanlardan gelen göçmenler başkentin daha yoksul semtlerine ve liman çevresine yerleşirken Beyoğlu, Boğaz'ın iki yakası ve adalar gibi seçkin semtler hiç bozulmadı. Bu semtler siyasi entrikalar için rahat ortamlar sağlıyordu. Balkan savaşlarının sonunda İttihat ve Terakki içinde yaşanan mücadeleyi macera perest ve güçlü olanlar kazandı. Başarıları cemiyet gazeteleri tarafından övülen Enver, orta yaşa karşı gençliğin, sakınganlığa karşı cüretin, kozmopolitliğe karşı Müslüman vatanseverliğinin şampiyonu olarak görülmeye başlamıştı. Ama öncelikle daha temkinli olan arkadaşlarından kurtulması gerekecekti. Balkan savaşları sona erince Mustafa Kemal İstanbul'da arkadaşı ve koruyucusu Fethi'nin Okyar evine yerleşti. Dipnot Atay, Çankaya, sayfa 70. Kendisini tümüyle politikaya vermek isteyen Fethi yarbay rütbesindeyken ordudan ayrılmıştı. Belki bu kararı vermesinin ardında Şarköy harekatının başarısızlığının neden olduğu suçlamalar yatıyordu. Ayrıca herkesin söylediği ama çoğunluğun saygı duymadığı bir ilke olan devrimci subayların orduyla politika arasında seçim yapmaları gerekliliğini de uygun davranmış oluyordu. Belki ordudan ayrılmasını teşvik etmek, belki de sıradan üyeler arasında çok tutulduğunu onaylamak amacıyla İstanbul'da 1913 Eylül'de yapılan parti kongresinden önce cemiyetin genel sekreterliğine getirildi. Anlatılanlara göre ilk işi Enver'in vurucu gücü olarak görev yapan silahlı fedailerin ödeneklerini kesmek oldu. Dipnot adı geçen eser. Bu davranış Enver ve taraftarlarının etkili olduğu genel merkezin yani Merkezi Umumi düşmanlığını uyandırdı. Fethi Okyar anılarında genel sekreterlik görevini yüklenirken genel merkezin baskıcı konumunun açıklığa kavuşturulması için ısrar ettiğini yazacaktı. Dipnot Okyar editör Kutay 3 devirde bir adam sayfa 193. Ne var ki parti politikasının cemiyetin parlamento grubu tarafından saptanması ve genel merkezin faaliyetlerini yalnızca partinin iç örgütlenmesiyle sınırlaması konusundaki önerisine aldırış edilmedi. Dipnot Bayur sayfa 56. Hemen ardından dahiliye nazır olarak İttihat ve Terakki'nin sivil kanadının lideri konumuna gelmiş olan Talat, Fethi'ye Sofya Büyükelçiliği görevini kabul etmesini önerdi. Fethi İstanbul askeri muhafızı olduğu halde halen yarbay rütbesine bulunan Cemal'e danıştı. Görevin çok önemli olduğunu söyleyen Cemal ona kabul etmesini tavsiye etti. Görevin önemi cemiyetin Balkanlardaki ittifakı tersine çevirmeye çabalamasından kaynaklanıyordu. Yunanistan'dan Ege adalarını geri almayı hala umut eden cemiyet, dengeyi sağlamak için Bulgaristan'da flörte başlamıştı. Cemal'in dostu olduğuna inanan Fethi bu görevi kabul etti ve Mustafa Kemal'in askeri ataşe olarak kendisiyle birlikte gelmesini önerdi. Yaşam öyküsü yazarı Falih Rıfkı'ya göre Mustafa Kemal uygun zamanı beklemesini çok iyi biliyordu. Enver'e karşı kazanamayacağını anladığından rakibini İstanbul'da bırakmayı yeğledi ve 27 Ekim 1913 tarihinde Sofya'ya askeri ateşe olarak atandı. Kuramsal olarak aynı görevi Balkanlardaki Romanya, Sırbistan, Karadağ krallıklarına ait 3 başkent olan Bükreş, Belgrad ve Çetine'de de aynı anda sürdürüyordu. Ama uygulamada çalışmaları Bulgaristan ile sınırlıydı. Dipnot İ Demir sayfa 34, Bayur sayfa 61, Atay Çankaya sayfa 70-71. Fethi ile Mustafa Kemal'in başkentten ayrılması cemiyetin asker üyeleri arasında anlaşmazlıkları önledi. Balkan savaşlarında ordunun birdenbire çökmesi subayları şaşkınlığa uğratmıştı. Bir soruşturma komitesi kuruldu. Komitede bu durumdan geniş ölçüde Abdülhamit döneminden kalma generalleri sorumlu tutan iddiatçı subaylar ağır bastı. Üyelerden yalnızca binbaşı İsmet İnönü, 1908'den sonra iktidara gelen hükümetlerin yenilginin sorumluluğunu paylaşması gerektiğini görmüştü. Yemen'de Ahmet İzzet Paşa komutasına görev yapmıştı ve anılarında söyleyeceği gibi oradaki anlamsız çarpışmalarda kullanılan 35 tabur Balkan Savaşı'nda çok daha fazla işe yarayabilirdi. Dipnot Hatıralar Cilt 1 sayfa 83. Gerçi işin içine politika da karışmıştı ama yenilgi Osmanlı ordusunun düzensizliğini gün ışığına çıkarmıştı. Ordunun genç yaşlı bütün liderleri yalnızca Almanların yardımıyla durumun düzeleceğine inanıyordu. Alman danışmanlar Abdülhamit döneminden bu yana göreve getiriliyordu ve Ahmet İzzet Paşa da dahil olmak üzere birçok subay Almanya'da eğitime gönderilmişti. Ama artık eğitimden ve raporların sunulmasından çok fazlasına gerek vardı. Osmanlı ordusunun komutanları gerekli görülen reformların yapılabilmesi için Alman subayların belirli komuta kademelerine getirilmeleri konusunda İstanbul'daki Almanya askeri ateşisiyle birlikte karara vardılar. Dipnot Osmanlı Başkumandanlığı'nın Almanların talimatlarını yerine getirmeye hazır olduğu Liman von Sanders'in anıları üzerine Osmanlı Askeri Tarih Komisyonu'nun yazdığı açıklamada belirtilmiştir. Türkiye'de 5 sene sayfa 309-310. Mahmut Şevket Paşa 23 Ocak 1913'te İstanbul'daki Almanya Büyükelçisi Baron von Wangenheim ile ilk görüşmeyi yaptı. Alman İmparatoru'nun onayı Ardılı Said Halim Paşa'ya 17 Temmuz 1913'te bildirildi ve Mustafa Kemal'in Sofya'ya atandığı 27 Ekim 1913 günü Alman misyonunun görevlerini tanımlayan anlaşma imzalandı. Dipnot Bayur sayfa 59-61. Otto Liman von Sanders adlı bir Prusyalı subay, çoğunluğu yüzbaşı ve binbaşı rütbesindeki 42 Alman subayından oluşan askeri islahat heyetinin başına getirildi. Dipnot Liman von Sanders sayfa 4. Osmanlıların hizmetine girince tüm subayların rütbeleri birer kademe yükseltildi ve 14 Kasım'da İstanbul'a ulaşan Liman von Sanders tüm general rütbesini aldı. Sözleşmeye göre İstanbul'daki 1. Kolordu komutanı olacak ve böylelikle yapılması gereken reformları daha yakından izleyecekti. Ama bir Alman'ın Osmanlıların başkentinde komutan olmasından korkuya kapılan Rusya derhal itiraz etti ve Fransa ile İngiltere de onu destekledi. Liman von Sanders kendisinin böyle görevlendirilmesinin ilk örnek olmadığını, Osmanlı donanmasının başında İngiliz amiral Arthur Limpus'un ve jandarmanın başında ise bir Fransız komutanın bulunduğunu belirtti. Telaşlı diplomatik girişimler sonunda ortaya çıkan uzlaşma aslında Liman von Sanders'in konumunu güçlendirdi. 14 Ocak 1914 tarihinde Alman ordusunda rütbesi generalliğe yükseltilince Osmanlı ordusunda da müşir yani mareşal oldu ve bir kolordu komutanı için gereğinden yüksek bir rütbeye ulaştı. Böylece kendisine Osmanlı ordusunun genel müfettişi unvanı verildi ve Türk muhatabı da değiştirildi. 1913 Ekim'inde İttihat ve Terakki Kongresi'nin ardından Enver, Ahmet İzzet Paşa'nın yerine kendisi Harbiye Nazırı atanmak için temelini ordunun yeniden yapılandırılıp canlandırılması fikrinin oluşturduğu bir kampanya başlattı. 2 Ocak 1914 tarihinde Talat, Ahmet İzzet Paşa'yı ziyaret edip ordudan zorunlu olarak emekliye sevk edileceklerin listesini onaylamasını istedi. Paşa buna karşı çıkınca Talat bu kez onun istifasını istedi ve elde etti. Padişah Enver'in Harbiye Nazırı olarak atandığını ertesi gün basından öğrendi. Dipnot adı geçen eser sayfa 8, Menteşe 40-41. Bu mümkün değil, o bu görev için henüz çok genç diye itiraz etti. Yine de bir gün sonra kendisinden beklendiği gibi Enver'i Harbiye Nazırı ve Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Reisi yani Genelkurmay Başkanı tayin eden kararı açıkladı. Bu arada Enver albay rütbesine yükseltilmesinden 19 gün sonra Tuğ Generalliğe terfi etti. Dipnot Aydemir Makedonya'dan Orta Asya Enver Paşa Cilt 2 sayfa 427. Enver'in ilk işi ordu meclisini feshedip içlerinde 2 mareşal, 33 tüm general yani ferik ve 95 tuğ general yani mirliva bulunan ve toplam sayıları 800 ile 1200 arasında olduğu tahmin edilen subayları emekliye sevk etmek oldu. Dipnot Menteşe sayfa 41. Kabinede yapılan değişiklik sırasında Enver'in dostu Cemal'e de general rütbesi verilerek Bahriye Nazırlığı'na atandı. Mabeyn Başkatibi Ali Fuat Türk geldi, Enver ile Cemal Paşalar Kuvayi Berriye ve Bahriye'yi ellerine alınca kendilerinden evvel mektepten çıkmış ne kadar erkan ve ümera ve zabitan var ise değerli değersiz genç ve ihtiyar demeyerek hemen kahvesini tekaüde sevk ile ordu ve donanmada güya bir teceddüt vukua getirdiler. Bundan sonra zimam-ı idare artık Babali'nin elinden çıkarak Enver Paşa'nın eline geçti yorumunu yaptı. Dipnot Türk geldi sayfa 111. Enver ile Cemal deniz ve kara kuvvetlerini ellerine alınca kendilerinden önce mezun olmuş ne kadar subay varsa değerli değersiz genç yaşı demeden tümünü emekliye sevk ederek görünürde orduyu gençleştirdiler. Bundan sonra hükümetin dizginleri Babali'den Enver'in eline geçti. Ali Fuat konuyu fazla basite indirgemişti. Gerçi Enver askeri konularda en üst düzeyde bulunuyordu. Ama İttihat ve Terakki hükümeti 1918 yılına dek görevini sürdürdü. Zirvede güç dağılımı Talat, Cemal ve Enver arasında yapılmıştı. Diğer önde gelen liderlerden önce hariciye sonra adliye nazır olan Halil Menteşe ve İzmir'in adeta özerk vardisi Rahmi Evrenos gibi isimler de epey güç sahibi sayılırlardı. Hepsinin taraftarları vardı, ara sıra çatışıyorlardı ama sonuna dek birbirlerinden ayrılmadılar. Başarıya ulaşan fraksiyon da cemiyetin içindeki eleştirilere karşı fazla sert davranmadı. Görüşleri oldukça liberal sayılan Fethi, koruyuculuğunu üstlendiği Mustafa Kemal ve Tevfik Rüştü Aras gibi dostları da tek tek liderlerle kişisel bağlantılarını sürdürdüler ve kendi amaçlarına ulaşma konusunda hatırı sayılır derecede hareket özgürlüğüne sahip oldular. Enver'in Harbiye Nazırı oluşunu Sofya'da öğrenen Mustafa Kemal, Tevfik Rüştü Aras'a bir mektup yazdı. Enver enerjiktir ve bir şeyler yapmak isteyecektir ama hesapsızdır. Erkan-ı Harbiye-i Umumiye riyasetine İsmail Hakkı'yı getirmeyi düşünmektedir. O da bir şey yapamaz. Ben o makama gelirsem iyi işler görebiliriz. Dipnot Bayır, sayfa 61-62. Aldığı bir yaradan dolayı Topal lakabıyla tanınan cemiyetin aktif üyelerinden İsmail Hakkı Genelkurmay Başkanlığı'na getirilmedi. Büyük Savaş'ın sonuna dek ordunun levazım bölümü başkanı olarak görev yaptı ve zor alımlarıyla sivil halkın nefretini kazandı. Dipnot Menteşe sayfa 177-179. İsmail Hakkı'nın kişisel çıkarı için makamını kullandığı suçlamasını reddediyor ve yoksulluk içinde öldüğünü belirtiyor. Ama Enver Kafkasya'ya yapılan talihsiz sefere komuta ederken onun vekilliğini üstlendi. Enver Genelkurmay Başkanlığında kendi yardımcısı olarak Mektebi Harbiye'den zeki bir çağdaşı olan yine cemiyet üyesi Hafız Hakkı'yı seçti. Tıpkı Enver gibi Osmanlı hanedanına mensup bir kadınla evlenen Hafız Hakkı bir yıl sonra Kafkasya cephesine tifüse yakalanıp öldü. Enver'in Mustafa Kemal gibi bağımsız düşüncelere sahip birini genelkurmaya ataması söz konusu bile olamazdı. Her ikisi de tarihe vatanlarını kurtaran kişiler olarak geçecek olan bu iki adamın karakter yapıları birlikte çalışmalarına engeldi. Liman von Sanders görevine ciddi olarak 1914'ün ilk aylarında başladı. Alman subaylar Osmanlı Genelkurmayı'nın ve Harbiye Nazırlığı'nın yönetimini ele aldılar. Enver'in arkadaşı Hafız Hakkı, Alman von Bronsart Paşa'nın Bronsart von Schellendorf yardımcılığına getirilince olaya iyimser yönünden baktı. Ve bilmiyoruz, öğrenmeye mecburuz. Devlet idaresinin prensipleri arkasında saklanarak bilmez halimizden memleketi zarara sokma hakkımız yoktur açıklamasını yaptı. Dipnot, İsmet İnönü Hatıralar, Cilt 1, Sayfa 87. Liman von Sanders subay ailelerinin parasızlık nedeniyle askeri kantinlerde karınlarını doyurduğunu, askerlerin paramparça üniformalar giydiğini, bazen yalın ayak dolaştığını, subayların adamlarını ihmal ettiğini, atların perişan durumda olduğunu, askeri hastanelerin pislik içinde bulunduğunu görünce şaşkına döndü. İtibarlarını yitirmek istemeyen Osmanlı subayları, ordunun içindeki düzensizliği olabildiğince Alman danışmanlardan gizlemeye çabaladılar. Dipnot, Liman von Sanders, sayfa 10-12. Liman von Sanders aptal değildi ve Enver'in amaçlarıyla sahip olduğu güç arasındaki uçurumu İstanbul'daki Alman Büyükelçiliğinden çok daha açık olarak gördü. Ama politikayı Alman askeri misyonu belirlemiyordu. Heyet Enver'in görmek istediği yeni Osmanlı ordusunu yaratmak için elinden geleni yaptı. Vatansever Osmanlı subayları gururlarını unutup Alman danışmanlarla işbirliğine girdiler. Bazen aralarında sürtüşmeler oluyordu ama çok kısa zamanda etkileyici sonuçlar ortaya çıktı. Her şeye karşın aralarındaki ilişki ilk baştan hatalı kurulmuştu. İsmet İnönü daha sonraları, devletin idaresinde devletin tabii mesuliyet ve hakimiyet hudutlarına hulul etmenin bir hududu olmak lazımdır. Balkan Harbi sonundaki islahat hareketlerinde bu hudutlar ihmal edilmiştir yorumunu yapacaktı. Dipnot, İsmet İnönü, Cilt 1, Sayfa 87. Bu duyguyu Mustafa Kemal de tümüyle paylaşıyordu. Arkadaşlar zaten daha önce Türk milletini ve ordusunu gayrı tabii bir vaziyete sokmuşlardı. Bu gayrı tabii vaziyet ordunun ecnebi bir heyeti askeriye eline terk ve tevdi edilmesidir. Bu noktayı nazardan Almanları ve Alman heyeti askeriyesini tenkit etmek istemem. Asıl tenkide layık olanlar bit tabii bizim devlet reisimiz ve bilhassa devlet adamlarımızdır diyecekti. Dipnot, Bayur, Sayfa 60.
Ayrım sonu.